Ayrım 17.
Amirallik 1. Lord'u, Deniz Kuvvetleri Bakanı Winston Churchill, gemilere İngiliz hükümeti adına el koyuverdi. İngiltere savaşta olmuş olsaydı, bu davranış meşru olabilirdi ama değildi. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir tepkiye yol açtı. Bu tepkiden, Almanlar ustalıkla kendi çıkarları için yararlanıp, Goben zırhlısı ve Breslau hafif krevezöründen oluşan küçük Akdeniz filosuna Çanakkale Boğazı'na hareket emri verdiler. Akdeniz'deki bütün Fransız ve İngiliz filolarının peşine düştüğü bu gemiler destansı bir yolculuktan sonra 10 Ağustos'ta Çanakkale Boğazı'na ulaştılar. Gemilerin mayın döşenmiş sulardan geçmelerine Enver Paşa'nın emriyle izin verildi. İngiltere bunların iadesini isteyince, bu sırada Osmanlı İmparatorluğu henüz tarafsızdı, gemiler Almanlardan sözde bir meblağ karşılığında satın alındı ve Osmanlı donanmasına katıldı. Rusya ile savaşa girme nedeni casus feodali doğmuştu ve Osmanlılar açıkça savaşa katılma yükümlülüğü altındaydılar. Ancak İttihatçı hükümet imparatorluğun hiç hazırlıklı olmadığı ve öncelikle Almanlardan yüklüce bir para yardımı ve silah almadan savaşa başlayamayacağı gerekçesiyle savaş ilanını ertelemeyi başardı. Aslında Enver Paşa'ya kalsa savaş ilanını 1915 ilkbaharına kadar ertelemeyi tercih ederdi. Ama Alman hükümeti baskısını artırıp gereken mali teminatları da sağlayınca artık savaş ertelenemezdi. Savaş kararı 25 Ekim'de alındı ve 2 gün sonra Enver'in kesin emriyle Yavuz Sultan Selim'deki Goben'in yeni adı, Alman amirali Suhon komutasındaki küçük bir Osmanlı filosu Rus donanmasına saldırmak ve Karadeniz'de deniz üstünlüğünü ele geçirmek için denize açıldı. Ve 11 Kasım'da Osmanlı İmparatorluğu Rusya, Fransa ve İngiltere ile savaşa girmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu. Kısa bir savaş beklentisi boş çıkıp Batı cephesindeki saldırı 1914 yılı sonlarında Siper Savaşı'na dönüşünce Almanların gözünde Osmanlıların katkısının önemi arttı. Şeyhülislam'a danışıldıktan sonra Sultan tarafından 14 Kasım'da resmen cihat ilan edildi. Cihat ilanının İtilaf devletlerinin sömürgelerinde ve Rus Orta Asya'sında yaşayan Müslümanlar üzerindeki etkisine dair beklenti, Osmanlıların çoğunda daha az olduğu halde Almanlar arasında çok yüksekti. Ancak Osmanlı hükümetinin, bilhassa da teşkilat-ı mahsusanın pek büyük propaganda çabasına rağmen cihat ilanının etkisi çok az oldu. Osmanlıların askeri güçleri hakkındaki kuşkularına rağmen Almanlar saldırı amaçlı bir stratejiyi teşvik etmekteydiler. Osmanlı Genelkurmayı'nın Alman başkanı Bronsart von Schlendorf'un geliştirdiği harekat planları Süveyş kanalı ve Rus Transkafkasya'sına saldırmasını öngörüyordu. Bu planları Enver Paşa hararetle benimsedi. Kafkasya cephesinde ilk saldıran Kasım ayında Ruslar oldu. Ama Osmanlı ordusu onları durdurdu. Aralık ayı sonunda bizzat Enver Paşa'nın komutası altında bir karşı saldırı başladı. Başarılı bir başlangıca rağmen Osmanlılar Kars yolu üzerindeki Sarıkamış'ta Ocak ayında ağır biçimde yenilgiye uğradılar. 90 bin askerden sadece 12 bini sağ kalmıştı. Bunların çoğu öldürücü kış koşullarında bir dağ geçerken soğuktan ve bitkinlikten öldü. Ermeni sorunu. Bu askeri fiyasko Doğu Anadolu'yu tam havalar düzeldiğinde yapılacak bir Rus saldırısına açık hale getirmişti. Ayrıca bu başarısızlık 75 yıl sonra hala tartışılan bir sorun olan Osmanlı Ermenilerinin sindirilmesinin başlangıcına da işaret etmekteydi. Ermeni cemaati Doğu Anadolu vilayetlerinin hiçbirinde çoğunluk olmamasına rağmen buradaki nüfusun önemli bir kısmını oluşturmaktaydı. İmparatorluktaki Ermenilerin toplam sayısına ilişkin tahminler değişiktir. Ama Osmanlı Anadolu nüfusunun %10'u kadarı olan 1 milyon 500 bin civarındaki bir sayı akla yatkın bir tahmin olsa gerek. 1896 karışıklıklarından sonra doğudaki durum bir derece normale dönmüştü. Ancak yerel Ermenilerle Müslümanlar, bilhassa da Kürtler arasındaki ilişkiler gerginliğini sürdürüyor ve sık sık çatışmalar oluyordu. Mayıs 1913'te Taşnak Sütyun temsilcileri Doğu Anadolu'daki Ermenilerin korunması için yabancı bir jandarma örgütünün kurulmasını istediler. Bu konu için İTC hükümeti İngilizlere başvurmuş, İngilizler de konuyu Fransız ve Rus hükümetleriyle görüşmüştü. 1914 Şubat'ında Doğu Anadolu'da geniş kapsamlı yetkileri olan iki müfettişliğin kurulmasına dair bir anlaşmaya varılmış ve Mayıs ayında birer Belçikalı ve Hollandalı müfettiş tayin edilmişti. Savaşın çıkması bu planın uygulanmasına engel oldu. Savaş patlak verdiğinde Ermeni milliyetçileri Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması olanağını Rusların zafer kazanmasında görüyorlardı. Rus propagandası bu emelleri cesaretlendiriyordu. Birkaç bin Ermeni Rus ordusuna katılmıştı. Ermeniler Osmanlı ordusundan firar etmekte ve Osmanlı hatlarının gerisinde gerilla faaliyetleri olmaktaydı. Bu durum karşısında Osmanlı kabinesi, Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın girişimiyle savaş bölgesindeki bütün Ermeni halkının Suriye çölünün merkezindeki Zor'a yerleştirilmelerini kararlaştırdı. Bu yerleştirme, tehcir 1915-1916 yıllarında tamamlandı ve muazzam sayıdaki Ermeninin ölümüyle sonuçlandı. Buraya kadarkiler tartışılmaz tarihsel gerçektir. Tartışma konusu olan şeyler ise üç husus üzerinde cereyan etmektedir. İlki, uygulamanın askeri açıdan gerekliliğine ilişkindir. Türk tarihçileri ve onları destekleyenler, savaş sırasında birçok Ermeninin devlete ihanet niteliğindeki faaliyetlerine ve hangi Ermeninin sadık kalacağı, hangisinin Rusların tarafını tutacağını bilmenin güçlüğüne dikkat çekmektedirler. Karşı taraf ise doğru olarak, tehcirin savaş bölgesiyle sınırlı kalmayıp bütün imparatorlukta meydana gelmiş olduğunu belirtmektedir. Batı Anadolu'da ve İstanbul'da Ermenilerin toplu tehciri istisnai idi. Ama Ermeni seçkinleri baskı görmüş ve sürülmüştü. İkinci tartışma sayılara ilişkindir. Türk tarihçileri 200 bin diye düşük bir ölüm sayısı sunmakta. Ermeniler ise kimi zaman bunun 10 katını iddia etmektedirler. Bu çelişkinin nedeni propaganda bir yana, imparatorlukta savaş öncesinde yaşayan Ermenilerin sayısıyla göç etmiş olanların sayısına ilişkin değişik tahminlerde yatmaktadır. 600 bin ile 800 bin arasındaki ölü sayısı çok olası görünüyor. Üçüncü ve en önemli tartışma, kasıt olup olmadığı ve soykırımın yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkindir. Türk tarafı ve onu destekleyenler, Doğu Anadolu'da Rus ordusu tarafından desteklenen Ermeni çeteleriyle Türk jandarması tarafından desteklenen Kürt aşiretlerinin kontrolü ele geçirmek için verdikleri cemaatler arası bir savaş durumu olduğunu iddia etmektedirler. Bunlar, Suriye'ye gönderilmiş olan Ermenilerin, yerel Müslüman halkın, özellikle Kürtlerin, şiddetli saldırılarına uğradıklarını da kabul etmekle beraber, bunu Osmanlı hükümetinin politikalarından çok onun denetim zaafına bağlamaktadırlar. Osmanlı hükümetinin resmi kayıtlarının, bilindiği kadarıyla hükümetin ölüm olaylarında parmağı olduğunu kanıtlayan bir belgeyi içermediğine dikkat çekiyorlar. Ermeni tarafı ise devletin işe bulaşmış olduğunu kanıtlamaya çalışmaktaysa da sunduğu belgelerin bazısının, Andonyan belgeleri, düzmece olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu mesele üzerine 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana yayınlanan, hükümetin parmağı olduğunu kanıtlama iddiasındaki İngiliz ve Amerikan yayınlarından birçoğu dahi savaş zamanındaki propagandanın damgasını taşımaktadır. Öte yandan hükümetin işe bulaşmış olduğunu bildiren savaş zamanının Alman kaynakları hakkında aynı şey söylenemez. Osmanlı hükümetinin kendisi soykırıma bulaşmadığı halde İTC içerisinde Talat'ın yönetimindeki bir iç kadronun Doğu sorununun Ermenilerin yok edilmesiyle çözmek istediğinin ve bu politikayı perdelemek için tehcirden yararlanmış olduğunun belirtileri bulunmaktadır. Taşra Parti başkanlarının bazıları, Teşkilat-ı Mahsusa'nın siyasi işler yöneticisi ve İttihat Terakki Merkez Komite üyesi, Bahaettin Şakir'in yönetiminde Teşkilat-ı Mahsusa vasıtasıyla düzenlenmiş olan bu kırıma yardımcı olmuşlardı. Kuşkusuz, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kayıtlarının imha edilmiş ve İTC'ninkilerin kaybedilmiş olması, bunların işe bulaşmış olduklarını kanıtlamayı imkansız kılmasa bile güç hale getirmektedir. Ama bu satırların yazarı en azından İTC'nin önayak olduğu, merkezden denetlenmiş bir kırım politikası olduğu kanısındadır. Süveyş kanalına saldırılar. Ocak ayında Süveyş kanalının almak için 20 bin askerin Sina çölünü 10 günde geçtiği bir ilk girişimde oldu. Ama kanalı geçmeyi veya ablukayı almayı hedefleyen bu girişim yenilgiyle sonuçlandı. Mısır'da umulduğu gibi cihadı destekleyecek İngiliz aleyhtarı bir ayaklanma da olmadı. Osmanlı ordusu Filistin'in güneyine doğru nispeten az zayiatla geri çekildi. Kanala 1916'da yapılan bir ikinci saldırı girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. İtilaf devletlerinin saldırıları. Osmanlıların bu ilk girişimlerinden sonra inisiyatif doğrudan doğruya İtilaf devletlerine geçer. İngilizlerin ilk saldırı harekatı İngiliz donanmasının kömür yerine petrol kullanmaya başlamasıyla önem kazanan Basra Körfezi'ndeki İngiliz petrol tesislerini korumak için körfezin yukarısına iki Hint tümeni çıkarmak oldu. Sina cephesinde Osmanlıların Süveyş kanalındaki girişimleri sayesinde İngiliz hükümeti kanalın saldırıya açık olduğunun bilincine varmıştı. Ve 1915-1916 yılları burada bir saldırıya hazırlanan askeri güçlerin kademe kademe takviye edilişine sahne oldu. Ancak İtilaf devletlerinin esas saldırısı Çanakkale Boğazı'nı hedefliyordu. Stratejik olarak kesinlikle doğru olan varsayıma göre Boğazların zaptı ve İstanbul'un işgali tek bir hamle ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanlardan yardım görmesini engelleyecek ve Rus cephesinin ikmalini ve takviyesini mümkün kılacaktı. Ayrıca büyük bir olasılıkla kararsızlık içindeki Balkan devletlerini İtilaf devletlerine katılmaya ikna edecekti. Batı cephesinde bir çıkmaza girildiğinden bu Almanları arkadan vurmak için büyük bir fırsat gibi görünüyordu. Boğaz'ı ilk zorlama girişimi 1915 Şubat'ı ve Mart'ında yapıldı. Bu tamamıyla Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin Osmanlı bataryalarını susturmaya ve sonra da Çanakkale Boğazı'nda denize döşenmiş mayınları taramaya çalıştıkları bir deniz harekatıydı. Ancak 18 Mart'ta ağır kayıplara uğradığından harekat iptal edildi. Ve Anadolu ve Gelibolu Yarımadası'na asker çıkartmayı içeren bir kara ve deniz saldırının başlatılması kararlaştırıldı. 25 Nisan'da ilk çıkarma gerçekleşti. İngiliz ve Avustralyalı askerler sahilde bazı yerleri işgal etti. Ama Yarımada'ya hakim olan tepelere ulaşamadan durduruldular. Ağustos'taki yeni çıkarmalar da cepheyi yaramadı. Ve 1916 Ocak ayı başında İtilaf askerleri mevkilerini boşalttılar. Osmanlılar için İngiltere'ye karşı kazanılan bu zafer olağanüstü bir ulusal gurur kaynağı oldu. Ama Gelibolu'daki çarpışmalar aynı zamanda Osmanlılar için bu savaşın en ağır kaybını oluşturmuştu. Ölü ve yaralı sayısı 300 binin üstündeydi. Osmanlı ordusunun 1916'da bir başarısı daha oldu. Dicle'den yukarıya Bağdat yönünde ilerlemekte olan İngilizlerin Hintli kuvvetleri kuşatıldı ve Temmuz ayında Kutül Amare'de teslime zorlandı. 13 bin savaş tutsağı Anadolu'da tutuldu. Komutan General Townsend savaşın geri kalanını İstanbul'da geçirdi. Osmanlı tümenleri sadece Osmanlı topraklarında savaşmadı. Alman Genelkurmayı'nın isteği üzerine Galicia'daki Alman ve Avusturyalıların ve Makedonya'daki Bulgarların yardımına da gönderildiler. Avrupa'ya bu askerleri göndermek imparatorluğun harcı olmayan bir lükstü. Çünkü 1916 yılının ikinci yarısından itibaren işler her cephede ters gitmeye başlamıştı. Ruslar Anadolu içlerine ilerlemeye devam etmiş ve sonunda Trabzon, Erzurum ve Van'ı almışlardı. İngilizlerden sağlanan silah, altın ve bağımsızlık vaatleri Mekke Şerifi Hüseyin'i bir Arap bağımsızlık savaşını başlatmaya ikna etmişti. Başlangıçta bu sadece rahatsızlık verici bir durum olmuştu. Ancak İngiliz subayları ve İngiliz teçhizatı sayesinde sonraki iki yıl boyunca giderek ciddi bir tehdide dönüşmüştü. Aynı zamanda da İngiliz orduları Mezopotamya'daki ve Filistin cephesindeki güçlerini sistemli şekilde artırmaktaydılar. Mart 1917'de İngiliz güçleri Bağdat'ı aldı ve Dicle'nin yukarı kısmına doğru ilerlemeye devam etti. İlkbaharda İngilizlerin Filistin'de yaptıkları iki cephe yarma girişimi Gazze'de durduruldu. Osmanlı ordusu açlık ve hastalıklarla boğuşuyor, orduda büyük çaplı firarlar oluyordu. Ordunun büyük sıkıntısı ulaşım kolaylıklarının olmayışıydı. Demir yolları tek hatlıydı ve bunlar daha henüz Toros ve Amanos dağlarından geçmiyorlardı. Bu yüzden Anadolu ve başkent ile cephe arasında doğrudan demir yolu bağlantısı yoktu. Almanların karşı tepkisi, var olan cepheleri güçlendirmek yerine tam aksine Bağdat'a bir karşı saldırı hazırlamak oldu. Bunun için Halep'te eski Alman Genelkurmay Başkanı von Falkenhayn'ın komutası altında Yıldırım adlı yeni bir ordu oluşturuldu. Halep'te 13 binden fazla Alman askeri gönderildi. Ama bunlar oraya vardıklarında Filistin'deki durum öylesine tehdit edici hale almıştı ki bunlar Bağdat yerine Filistin'e gönderildiler. Buna rağmen İngiliz ordusu Aralık ayında Gazze'deki hatları yardı ve tam 1917 Noel'inden önce Kudüs'ü aldı. O yılın Osmanlılar açısından tek olumlu gelişmesi Rus hükümetinin Kasım 1917 Rus devriminden sonra bir ateşkes istemesiydi. Brest-Litovsk'taki Aralık-Mart 1918 barış görüşmelerinde Ruslar Doğu Anadolu'yu 1878'de fethetmiş oldukları bölgeler dahil boşaltmayı kabul ettiler. Ne var ki Brest'te görüşmelerin sürdüğü sırada Anadolu'daki Rus ordusu çökmekteydi ve sonuçta Türk güçleri bölgeyi geri aldılar. En inatçı direnişi Ruslar tarafından terk edilmiş Ermeniler gösterdi. Diğer binlerce Ermeni ise Rus askerleriyle birlikte doğuya doğru geri çekilmişti. Rus devriminden sonra Aralık 1917'de Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'daki Bolşevik aleyhtarı topluluklar başkenti Tiflis olan Trans-Kafkasya Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. Bu cumhuriyet sınırın 1876'daki konumuna getirilmesini reddetti. Bunun üzerine Osmanlı askerleri güç kullanarak bölgeyi işgal etti ve Osmanlı hükümeti Brest-Litovsk'ta kabul edilmiş olanın ötesinde toprak talebinde bulundu. Rus devrimi pan-Türkist fikirlere yeni bir ivme kazandırmıştı ve şimdi bizzat Enver Paşa yakın doğuda yitirilmiş bölgelerin yerini tutacak Orta Asya'daki Türkiye bölgelerin dahil olduğu bir birlik üzerine kurulu yeni bir imparatorluk fikrini kuvvetle destekliyordu. Enver Paşa, Mezopotamya ve Filistin cephelerindeki tehlikeli duruma rağmen Galicia'dan dönen tümenleri güneye göndermek yerine Kafkasya'ya gönderdi. Trans-Kafkasya Cumhuriyeti Mayıs 1918'de yıkılınca her şeyden önce Bakü'deki petrol yataklarına ulaşmaya ilgi duyan Almanlar Osmanlıları engellemeye çalıştılar. Ama Enver kararlı şekilde devam etti ve Osmanlı askerleri Eylül'de Azerbaycan'ı işgal etti. Sovyetler Birliği de protesto olarak Brest-Litovsk anlaşmasını tanımadığını açıkladı. Ama gerçekte yapabileceği fazla bir şey yoktu. Osmanlı ordusu Baku'ya girdiğinde savaş çoktan kaybedilmiş bulunuyordu. Fransa'daki Alman ordusu 8 Ağustos'tan itibaren yavaş yavaş ama kesintisiz şekilde geri çekilmeye zorlanmıştı. 20 Eylül'de Megiddo çarpışmasında İngiliz ordusu Filistin cephesinde sonuç getirici bir cephe yarma harekatı yaptı. Ve Osmanlı ordusunun arta kalanı kuzeye doğru geri çekildi. İttifak devletlerine 1915'te katılmış ve Almanya, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında çok önemli bir bağ oluşturmuş olan Bulgaristan, Selanik'ten karaya çıkan İngiliz-Fransız güçleri tarafından 29 Eylül'de yenilgiye uğratıldı ve 2 Ekim'de teslim oldu. İttihatçı hükümet artık ateşkes istemekten başka seçeneğinin olmadığını anlamıştı. Ayrıca üyeleri İtilaf devletleri tarafından savaş suçlusu diye damgalanmış olan savaş döneminin lider kadrosu ile yapılacak görüşmelerin güç olacağını da sezdi. Bu nedenle kabine çekildi ve yerine Ahmet İzzet Paşa yönetiminde bir kabine geçti. General Townsend'in arabuluculuk üstlendiği ön görüşmelerin ardından Hüseyin Rauf Orbay başkanlığındaki bir Osmanlı heyeti ile İngilizlerin Karadeniz Flotilla Komutanı Amiral Kaltorp arasında 31 Ekim 1918'de bir ateşkes imzalandı. 1913-1918 reform politikaları, toplumsal ve kültürel değişim. İTC kapitülasyonların 1914 Ekim'inde kaldırılması ile bu yıllar boyunca ilk kez kendi ülkesinde serbestçe hüküm sürebilir hale gelince 1913 Ocağı'nda ele geçirdiği iktidar tekelini siyasal ve toplumsal bir reform programını zorla uygulamak için kullandı. Bu programın bir kısmı idari yapıda her şeyden önce de orduda reforma ilişkindi. Görmüş olduğumuz gibi Ocak 1914'te Edirne'nin kurtuluşunun kahramanı olan Enver iki kez terfi ettirilerek paşa unvanını almış ve harbiye nazırı yapılmıştı. Enver atanır atanmaz ordunun esaslı şekilde yeniden düzenlenmesine girişti. Yaşlı subayların büyük bir kısmı tasfiye edildi. General Liman von Sanders yönetimindeki 70 kişilik bir Alman askeri heyetine orduyu ıslah etme görevi verilmişti. Bu heyet mensuplarına daha önceki askeri heyetlerin aksine gerçek yetkiler verilmiş ve özellikle de Dünya Savaşı sırasında bu subayların sayıları 10 kat artıp 700'e vardığında bunlar büyük nüfus sahibi olmuşlardı. Hatta Bronsart von Schlendorf isminde bir Alman subayı doğrudan Enver'in bir altına genelkurmay başkanı olarak atanmıştı. Taşra idaresinde reform yapmak için onu daha etkin kılacak girişimler de olmuş, bir yandan da bir miktar ademi merkeziyet getirilmişti. İTC'nin 1913-1914'teki politikaları bu hususta önceki 5 yılınkilerle bir tezat oluşturuyordu. Ademi merkeziyet politikaları her şeyden önce imparatorluğun en büyük azınlığı olan Arapları yönetimden yana kazanmayı amaçlıyordu. Bu politikalar ancak kısmen başarılı oldu.